aşka şeytan karışır. Hande Altaylı.
Ayrım 8.
Herhalde kocalar sevgili kapsamında değillerdi. Dalia biliyor mu? Biliyor galiba ama bu konuda hiç konuşmadık, görmezden geliyor. Niye? Çok önemsemiyor herhalde. Niye ayrılmıyorsunuz o zaman? Beraber olabilmek için çok mücadele ettik. Özellikle de Dalia çok fedakarlık yaptı. Benim uğruma ailesini terk etti. Çok düşkündü babasına. Adamcağız ona küs öldü. Cenaze için eve gittiğinde annesi üzerine saldırıp onu kovdu. Bunca şeyden sonra aslında hata yapmışız demek zor. Aşk bitti ama bitmemiş gibi yapıyoruz. Peki Julie ile nasıl başladınız? İlişkimizin kötü gittiğini görünce araya girmek istedi. Birkaç kez buluştuk ve sonra... Oldu işte. Ona aşık mıydın? Hayır ama yanında mutluydum. Çekip gidersen tınmayacak bir kadınla olduğunda çekip gidemiyorsun. O sana aşık mıydı? Yok, herhalde gençliğini kaybetme korkusuna iyi geliyordum. Bu konuşma ikisini de germişti. Bir süre susup yan yana oturdular. Böyle bir ilişkinin sana haksızlık olduğunu biliyorum dedi Ömer. Doğrusunu istersen evli olman umurumda bile değil. Doğru söylüyordu. En azından o an için. 16. İlk birkaç ay gerçekten de umurunda olmadı. Ömer ona aşıktı. Hemen her gün birlikteydiler ve karısı orada bir köy var uzakta misali soluk bir gölgeydi. Bazen gün içinde buluşuyorlar, bazen de Ömer iş çıkışı uğruyordu. Hatta geceleri kaldığı bile oluyordu. Hallerinde, hareketlerinde evli bir adamın tedirginliğinden eser yoktu. Olsa kesin soğurdum diye düşünüyordu Aslı. Filmleri beraber izliyorlar, yeni restoranları beraber keşfediyorlardı. Bitmiş bir evlilikti Ömer'inki, bundan emindi. İlk yarası güneşli bir Aralık günü açıldı. Bahardan kalma bir pazardı. Haftalardır şehrin kasvetli karanlığına bunalan İstanbullular kendilerini sokağa atmışlardı. Aslı da Nalan ve Zerrin'le birlikte caddede yürüyüşe çıkmıştı. Ömer'i ilk gören Nalan olmuştu. Hemen bakma. Ömer geliyor, karısıyla dedi kafasını ters tarafa çevirerek. Aslı telaşla karşıdan gelen kalabalığı taradı ve onları gördü. Birbirlerine ait insanların rahatlığıyla el ele yürüyorlardı. Onların el ele tutuşacağı hiç aklına gelmemişti. Birkaç saniye sonra Ömer'le göz göze geldiler ve o hiç istifini bozmadan yanından geçip gitti. Üzerinde birlikte aldıkları siyah deri mont vardı. Nalan orospu çocuğu diye söylendi. Yüzünde ilk kez bu ilişkiden nefret ettiğini saklamayan bir ifade vardı. Öte yandan Zerrin bu karşılaşmanın heyecanıyla zevkten çıldıracak gibi görünüyordu. İkinci darbe için fazla beklemesi gerekmedi. Cep telefonu denen müstesna cihazın cennetten mi cehennemden mi bilinmez hayatımıza bomba gibi düştüğü günlerdi. Karısı bu uzun menzilli tasmadan Ömer'e hediye ediverdi. O günden sonra Dalia'nın varlığı uzak bir gölgeden somut bir gerçeğe dönüştü. Onların telefon konuşmalarını sessizce dinlemek, gülmelerine, şakalaşmalarına tanık olmak Aslı'yı yavaş yavaş hırpalamaya başladı. Telefon çaldığında Ömer'in paniğe kapıldığını görmek, kara tahtayı çizen bir tebeşirin sesinden daha sinir bozucuydu. Diğer yandan aşık olduğunuz o karizmatik erkeği, karısından 2 kilo yağsız kıyma siparişi alırken izlemenin hiçbir romantik yanı yoktu. Kıskançlık virüsü vücuduna girmişti ve koşarak ilerliyordu. Yalnız karısıyla sınırlı kalmadı ve her alana sirayet etti. Kendi canı acıdıkça Aslı da Ömer'in canını yakacak usuller geliştirmeye başladı. Erkek arkadaşlarını eve davet ediyor, Ömer'in gelmediği günlerde partiler veriyor, kızlarla buluşsa da o sorduğunda bir erkek adı veriyordu. Ömer yanındayken Zerrin ya da Nalan arayacak olsa bir erkekle konuşuyor numarası yapıyordu. Bazen kısa süreli ayrılıklar yaşıyorlardı. Aslı direniyor, sonunda kapıyı çalan Ömer oluyordu. İlk senenin sonunda ilişkileri hastalıklı bir hal almıştı. Birbirlerinin rüyalarını bile kıskanıyorlardı. Yan masadaki bir adam ya da dergide resmine biraz uzunca bakılan bir kadın yüzünden saatlerce kavga edebiliyorlardı. Aslı kendisine bu kadar aşık bir adamın niye karısını bırakmadığını merak ediyordu. Hem de giderek daha çok. Gururuna yediremediği için asla bu konuda bir şey sormuyordu ama içi yavaş yavaş kine benzeyen bir duyguyla dolmaya başlamıştı. Etrafımda tonla erkek varken yalnız yaşamama nasıl dayanabiliyor diye düşünüyordu. Bazen konuşmaları birbirlerini incitme yarışına dönüşüyordu. Bir keresinde salonda yayılmış televizyon seyrederlerken Aslı sakin sakin ''Neden çocuk yapmıyorsunuz?'' diye sormuştu. Ömer allak bullak bir ifadeyle suratına bakınca da ''Olmuyor mu?'' diye üstelemişti. ''Saçma sapan konuşmayı keser misin?'' ''Niye saçma sapan olsun? Evli değil misiniz?'' Elmasından kocaman bir ısırık aldı. çocuk yapmayacağız demişti Ömer ters ters. Bence herkes mutlaka çocuk yapmalı. Sen yap o zaman. Aslı elmanın koçağını sallarken evlenince yapacağım tabii ki deyip tüm dikkatini tekrar televizyona yöneltmişti. Kafası Ömer'le tepeleme doluyken üstüne bir de parasızlık çekiyordu. Bir sürü beklenmedik masraf çıkıyordu ve 3-4 aydır dersler de kesilmişti. Kiraydı, aidattı, benzindi derken bankadaki para bitmiş, resimlerden aldıkları da suyunu çekmeye başlamıştı. Bu gidişle kalan kısmı da süratle tükenecekti. Ya da dikkatli para harcamaya çalışmaktan Aslı tükenecekti. Bir gün ağlaya ağlaya o çok sevdiği BMW'sini sattı. Ömer'in son derece havalı bir otomobil galerisi ve piyasadan milyonlarca tanıdığı vardı ama ona söylemeden başka bir galeriye satıverdi. Söylese ona para vermeye falan kalkar diye korkuyordu. BMW'nin yerine son derece çirkin ama az kullanılmış minik bir yerli araba aldı. En azından artık 3 kuruşun hesabını yapmakla uğraşmayacaktı. Yeni arabasını haftalarca Ömer'den saklamayı başardı. Bu konuda konuşmak bile ağrına gidiyordu. Kaderin cilvesi o günlerde Ömer de karısının arabasını değiştirdi. Dalyan'ın bir Porsche'si oldu, Aslı'nın da arabasını saklamak için yeni bir sebebi. 2 ay kadar sonra bir gün Ömer telaşla Aslı'yı aradı. Arabanı gördüm şimdi dedi, Kron'un biri kullanıyordu. Aslı elinden geldiğince neşeli bir sesle, ha sattım ben onu diye yanıtladı. Sattın mı, niye? Unuları çok beğeniyordum dedi Aslı, bir kahkaha atarak. Birden durumu komik gelmeye başlamıştı. Ömer bir an sessiz kaldıktan sonra çok hayvanım değil mi sana hiç sormadım dedi ve telefonu kapattı. Ertesi akşam geldiğinde elinde kocaman bir araba anahtarı vardı. Masanın üzerine bırakırken bunu kullanmanı istiyorum dedi. Söz konusu bile değil diye itiraz etti Aslı. Ben seni kapatman değilim. Kirpi'nin arabalarını kullanıyordun ama hem de kendi araban dururken. Kirpi benim sevgilimdi. Ben neyinim peki? Sevgilim değilsin. İkisi farklı şeyler. Senin karın var. Sevgilimsin çünkü seni seviyorum. Aslı kollarını Ömer'in boynuna dolayarak, hayır, metresini ve lütfen araba konusunu kapat. Çünkü böyle şeyler konuşmak ağrıma gidiyor. Benden sorumlu falan değilsin, tamam mı? Yine de teşekkür ederim, çok iyisin dedi. O günden sonra bu konuyu hiç konuşmadılar. Aslı onun üzüntü ve çaresizlik içinde kıvrandığının farkındaydı ama değilmiş gibi davranmayı sürdürüyordu. Gizliden gizliye onun vicdan azabı çekmesi hoşuna gidiyordu. Eninde sonunda Dalya'dan ayrılacağından emindi. Ne de olsa hala masalların gerçek olduğuna inanılan yaştaydı. 17. Birbirlerini taparcasına sevdiler ve birbirleriyle ölümüne savaştılar. Derin kederlerden sonsuz mutluluklara koşturup durdular. Kavgalar, gürültüler, kıskançlıklar, gözyaşları, çarpılan kapılar, kapatılan telefonlar, küfürler, yalvarmalar, ayrılıp barışmalar ve uykusuz gecelerle 2 yıl geçti. Aslı ilk günlerdeki rahatlığını nasıl olup da kaybettiğini bir türlü çözemedi. Ömer'in sevgisinin ona yettiği, evli olmasını hiç sorun etmediği o günlere dönebilmek için çabalayıp durdu ama başaramadı. Ne değişmişti ki? Ömer onu hala deli gibi seviyordu. O halde neden bu kadar hırçın ve huzursuz hissediyordu kendisini? Şeytan niçin sürekli seni gerçekten sevseydi hayatını seninle geçirirdi diye fısıldıyordu. Ve niye içindeki ses şeytan haklı diyordu. Bu arada Aslı okuldan mezun oldu. Büyük bir yabancı şirketin pazarlama bölümünde küçük bir maaşla işe girdi. Ömer de galericiliğin yanı sıra tekstil işine bulaştı. Tüm bunlar olup biterken birbirleriyle her konuda saatlerce konuşan bu iki insan ilişkilerinin geleceğine dair tek kelime etmediler. Aslı hiç sormadı, Ömer de hiç söylemedi. Ta ki Aslı'nın 25. doğum gününe kadar. O gece Aslı'nın arkadaşlarından oluşan 15 kişilik bir grupla Kumkapı'ya gittiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkol duvarını aşmış olan Zerrin Ömer'e sataşmaya başladı ve ikisi arasında gerginlik oldu. Aslı arkadaşının zıvanadan çıkmaya başladığını hissetmişti ama müdahale etmek istemedi. Eğleniyorlardı şunu şurasında. Zerrin bir ara ayağa fırladı, çalgıcıları susturup Aslı'nın şok geçirmesine neden olan soruyu sordu. Ya sen ne zaman şu karından boşanıp Aslı ile evleneceksin? Aslı utançtan ne yapacağını bilemez bir haldeyken Ömer boşanmaya hiç niyetim yok diye cevap vermişti. Karımı seviyorum, Aslı da bunu biliyor. Hiç bilmiyordu öyle bir şey. O söylemedikten sonra nereden bilecekti ki? Hem o değil miydi, aşk bitti de bitmemiş gibi yapıyoruz diyen? Masadaki hava bir anda kutup ortalamasına düşmüş, herkes gözlerini Aslı'dan kaçırıp tabağına ya da bardağına dikmişti. Aslı 2 yıldan beri bu konuda niye hiçbir şey soramadığını o an anladı. Bunu duymaktan öyle çok korkuyordu ki. söylenene kadar göz ardı edebileceğiniz ama söylendiği andan itibaren bir daha asla kaçamayacağınız türde bir gerçekti bu. Sakin bir tavırla yanında oturan Ömer'in elini tutmuş ve titremesini önleyemediği bir sesle, "Ömer'cim, o halde rica etsem," demişti. "Hemen şimdi gidip onu ne kadar çok sevdiğini karına da söyler misin?" "Aslı, öyle demek istemedim. Biliyorsun yani ben..." Ömer'in yüzünde büyük panik okunuyordu. "Hatta onu artık aldatmayacağını da söyle. Yani en azından benimle." "Aslı, sonra konuşsak. Bak sarhoşum. Zerrin de sinir etti zaten." "Lütfen gider misin? Sana gitmen için yalvarıyorum." Ömer hiçbir şey söylemeden yerinden kalkmış, elindeki peçeti hırsla Zerrin'in suratına fırlatıp restorandan çıkmıştı. Sonraki iki hafta Aslı için çok yoğun geçti. Kimselere söylemeden Rumeli Hisarı'nda küçük bir daire kiraladı ve işinden istifa etti. Ömer'in peşini kolay kolay bırakmayacağını biliyordu. Kendisinin ona çok uzun süre direnemeyeceğini. O günden sonra defalarca aramıştı Ömer. Birkaç kez de eve gelmişti. Her defasında konuşmak istemediğini söyleyip göndermişti onu. Vakit kazanmak için beni biraz rahat bırak demişti. Zamana ihtiyacım var. İşteki son gününde bir iki parça eşyasını alıp otoparka indiğinde arabasının yanında buldu Ömer'i. Berbat görünüyordu. Zayıflamıştı galiba. "İstediğin neyse her şeyi konuşmaya hazırım," dedi karısını seven adam. "Ne istersen yapmaya hazırım. Seni seviyorum." "Çok geç," diye yanıtladı Aslı ve onun dünyada eşi olmayan güzellikteki yanağını usulca okşadıktan sonra arabasına binip uzaklaştı. "Ben sadece benim istediğimi, senin de aynı şiddette istemeni bekledim," diyemedi. Bu Ömer'i son görüşü oldu. Ertesi gün sessiz sedasız taşındı. 18. Yeni evi Rumeli Hisarı'nın daracık sokaklarından birindeydi. Minicik bakkalı, yıllanmış ağaçları, köşedeki kahvehanenin önüne atılmış iskemleleri ve çığlık çığlığa koşturan çocuklarıyla Anadolu kasabalarına benziyordu burası. Eski püskü bir apartmanın giriş katındaki ufak daireyi ilk görüşte sevmişti. Erenköy'dekinin yarısı büyüklüğünde bir salonu ve ufacık iki odası vardı. Apartmanın önünde ve arkasındaki koca koca ağaçlar yüzünden ev daima biraz loş oluyordu. Ama rüzgarlı havalarda yaprakların hışırtısı öyle güzeldi ki. Eşyaların çoğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Ama getirdikleri burayı hoş bir mekan yapmaya yetmişti. Her şey yerini bulduktan sonra cilasız parkeler bile göze batmaz olmuştu. Jülide'den kalma İngiliz stili mobilyalar eve saçma bir biçimde yakışmıştı. Bereket ev sahibi duvarları beyaza boyatmıştı da rahatsızlık veren bir durum yoktu. Mutfak ve banyo aslında şimdiye kadar hiç görmediği kırsal bir akımın izlerini taşıyordu. Yerler küçük kare taş, duvarlar ve eviye ise sarı fayans kaplıydı. Beyaza boyalı mutfak dolapları Allah'ına yan bakıyordu. Eski apartmanlarında hiç çocuk yoktu, burada ise her yerden fışkırıyorlardı. Güm diye kapanan apartman kapısının ve merdivenlerden sürü halinde koşarak inen çıkan veletlerin gürültüsü gece yarılarına kadar kesilmiyordu. Buralarda çocuklar erken yatmıyordu anlaşılan, toza toprağa bulanmış yüzlerinden gözyaşı ve sümük izleri eksik olmuyordu. Apartmanın önünde plastik beyaz iskemlelere oturmuş uzun eteklikli şişman kadınlar örgü örüp dedikodu yaparken bir taraftan da sesleri kısılıncaya kadar çocuklarına bağırıyorlardı. Taşınacağından da istifa ettiğinden de kimselerin haberi yoktu. Ne Nalan'ın, ne Ayla'nın, ne de Zerrin'in. Ömer'e söylerler diye korkuyordu. Telefonu bağlandıktan sonra arayacaktı onları merak etmesinler diye. Bir de Ayla'ya Erenköy'deki evde kalan eşyalardan istediğini al diyecekti. Gerisi kapıcı Seyfi ile Sabiha'nın olacaktı. Ne çok ağlamıştı Sabiha, taşıma şirketinin kamyonu kapıya dayanınca. Bir tek Levent'i aramıştı, ona bir iş ayarlasın diye. Ayarlamıştı da gerçekten. Yarından tez yok bir gece kulübünde garsonluk yapacaktı. Aslı gibi güzel kızlara her zaman iş vardı anlaşılan. Garsonlukta kariyer yapmayı düşünmüyordu elbette. Birkaç gün içinde her tarafa CV yollayacak, bir de cep telefonu alacaktı kendisine. Ama gerçek bir iş bulana kadar hayatını kazanmak zorundaydı. Tam 4 ay çalıştı o gece kulübünde. İşe akşam üzeri gidip sabahın ilk ışıklarıyla çıkıyordu. Vücut saati bir türlü yeni düzene ayak uyduramamıştı. Pestili çıkmış bir halde bütün gün uyuyup akşam yine işe gidiyordu. İlk günlerde sarkıntılık eden çok olmuştu ama sonra azalmıştı. Müdavimler anlamışlardı ondan iş çıkmayacağını. Yeni müşterilerden tek tük asılan oluyordu yine de. Kulüpteki ekip de iyiydi, temiz çocuklardı hepsi. Özellikle hafta sonları çok yoruluyordu ama eğlendiği günler de oluyordu. Hem şikayetçi değildi bu tempodan. Ömer'i düşünmüyordu böylelikle. Her şeyi aynı anda terk etmekle doğru yapmıştı. Mücadele edecek, alışacak o kadar çok şey vardı ki bunalıma girmeye hiç vakti kalmıyordu. Gerçi Ömer hep içindeydi. Yemek yerken, uyurken, sipariş alırken, servis yaparken, borçları toplarken, diğerleriyle şakalaşırken, evi temizlerken, elektrikçi çağırırken, su parası yatırırken o hep aklının bir kenarında duruyordu. Onu düşünmese de varlığını unutamıyordu.
Ayrım sonu.